Mısra-i Berceste. Çile. Necip Fazıl Kısakürek. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi, künde üstüne künde. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna, yokun. Kustum öz ağzımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkalandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz, yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya hikayesi zor. Mekanı bir satı, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın, her fikir içimde bir çift kelepçe.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'den sesleniyoruz sizlere. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve ben İpek Önder bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Necip Fazıl'ın kaldırımlardan sonra ikinci bir dönüm noktasını teşkil eden Çile şiirini konuşacağız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş değerli bulduk. Hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Necip Fazıl Kısakürek'in Arvasi ile tanışmasından sonraki dönemde kaleme aldığı toplam 28 dörtlükten oluşan Çile şiiri, önce 1939'da yeni mecmuada bir batı müziği formu olan senfoni adıyla ve her biri bir batı müziği terimi olan 7'şer dörtlükten oluşan bölümlere ayrılarak yayınlanmış, 1947'de ise Büyük Doğu'da neşrinden itibaren Çile adını alan şiiri aynı zamanda şiir kitabına da adını vermiştir. İşte bu hafta şairin ilk şiirinden başlayarak vefatına kadar bizzat kendisi tarafından süzülen, düzeltilen ve bir araya getirilen Çile kitabından ve aynı adı taşıyan şiirinden söz edeceğiz. Hocam, isterseniz programımızı Çile şiirinin yayımlandığı yıllarda Türk şiirinin edebiyat ortamının Necip Fazıl algısıyla söze başlayalım. Evet. Çile şiiri edebiyat ortamında nasıl karşılanmış ve nasıl bir etkisi olmuştu?
Evet, bazı şiirler öne çıkar. Çile şiiri de Necip Fazıl bağlamında da, Türk şiiri bağlamında da öne çıkan şiirlerden birisidir. Hatta öyle ki bazı şiirler yine adeta şairi aşarak kendine ait bir kimlik kazanır. Necip Fazıl bağlamında da Kaldırımlar, Çile, Sakarya Türküsü böyle şiirlerdir. Tek başlarına vardırlar adeta. Şimdi her şiir, her metin elbette tek başına vardır. Fakat Necip Fazıl'ın şiirleri dediğimiz zaman oradaki şiirlerden adeta herhangi biri değildir bu şiirler. Tek başına bir kitap
niteliği taşıyabilir
niteliği
aslında.
Taşıyan şiirlerdir. Şiirlere baktığımızda, okuduğumuzda da niçin böyle olduklarını anlıyoruz. Gerçekten Türk şiirinin en seçkin örneklerinden birisidir Çile. Bu program için hazırlık yaparken daha önceden farkına varmadığım bir hususla karşılaştım. İlhan Berk'in Çile şiiriyle ilgili yanılmıyorsam 30'lu yıllarda bir yazısı varmış. Bunu hiç duymamıştım ben. Yazıyı da bulup okudum. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Bir şair bir dergide şiir yayımlıyor. Bu şiiri bir başka şair birkaç ay sonra bir başka dergide değerlendiriyor. Bu şu an için, bugün için bizim edebiyat ortamımızda olmayan bir şey. Yani siz A dergisinde şiir yayınlıyorsunuz. Bu şiir çok güzel bir şiir. Birkaç ay geçtikten sonra bir başka dergide bu şiiri değerlendiren, tartışan bir yazı çıkıyor. Yani ortada kitap yok veya büyük bir şiir toplamından seçilmiş bir örnek. Mesela biz bugün Ahmet Haşim'in, Yahya Kemal'in, Sezai Karakoç'un, işte İsmet Özel'in bir şiirini bir dergide normal karşılarız. Ama aktüel olarak ortamın içerisinde bir şairin diyelim ki bu ay yayımladığı bir şiiri 2-3 ay sonra bir başka dergide tartışıldığına rastlamayız. Böyle bir olayla karşılaşmayız. 30'lu yıllarda gerçekleşiyor bu olay. Bu açıdan yani edebiyat ortamının niteliği açısından gerçekten önemli bir örnek bu. İlhan Berk'in yazısı da Çile, o zamanki adıyla senfoni, bir problemdir diye bitiyor. Bir problem getiriyor Türk şiirine bu şiir anlamında bitiyor. Tabii Çile şiiri girişte ifade buyurduğunuz gibi 39 yılında yayınlanıyor. Yeni Mecmua'da. Yeni Mecmua Yunus Nadi'nin dergisidir. Yunus Nadi daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'ni kurmuş ve herkesin ismini bildiği bir kişiye dönüşmüştür. Yeni Mecmua'da Çile şiiri senfoni adıyla 3. 4. 5. ve 6. sayılarında yayınlanıyor 1939 yılında. Fakat Yunus Nadi'nin 2. sayıda, yani bizim Çile diye bildiğimiz şiiri dergi yayınlamaya başlamadan bir önceki sayıda bir sunuş ve takdim yazısı var. Necip Fazıl edebiyat ortamında Türk şiirinde nasıl algılanıyor dediniz ya girişte. Benim bir dergim var, sizden bir şiir alıyorum. Siz o kadar önemli bir şairsiniz ki ben önce sizi işte Necip Fazıl'dan şiir aldık diye ortama adeta hava atan diyelim. Çünkü bu anlama geliyor sadece. Bir yazı yazıyorsunuz. Biz bununla bahtiyarız. Biz Necip Fazıl'dan direkt şiiri alıp yayınlamayı yakışıksız bulduğumuz için önce bu takdim yazısını yazıyoruz diyor. Necip Fazıl'ın ortamdaki konumunu bu yaklaşımdan çıkarmak mümkün. Bir yıl öncesine gidelim. 1938 yılında da şeyleri gördüm ben. Beyitleri. 7 gün dergisinde birkaç tane beyit, yani ikilik yayınlanıyor. Bildiğimiz anlamda belirli uzunlukta bir şiir yok ortada. Orada da Sedat Simavi aynı tarzda bir yazı yazıyor. O da Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu. Yani Necip Fazıl 30'lu yıllarda, 30'lu yılların sonlarında bu Çile şiirini yayımladığında ortamda el üstünde tutulan büyük bir şairdir, büyük bir sanatçıdır. O güne kadar da 1925 yılında İlk kitabıyla edebiyat ortamında yetenek vaat eden genç ve taze bir şiir olarak dikkat çekmiş ve sürekli ivmesi yükselerek, şiirinin kalitesi, içeriği, özü yükselerek 40'lı yıllara gelip dayanmıştır. Herkes Necip Fazıl'ı büyük şair kabul etmektedir. 20'lerin sonlarından itibaren, özellikle 30'lu yıllarda el üstünde tutulmaktadır. Mesela şöyle bir örnek hatırlıyorum. 40'lardan sonra veya işte 30'ların sonlarından itibaren Necip Fazıl'ın aleyhine geçen, yani ona karşı çıkan isimler dediğimizde ilk hatırladığımız isimlerden birisi Nurullah Ataç'tır. Nurullah Ataç aynı zamanda edebiyatımızın önemli denemecilerinden ve eleştirmenlerinden birisidir. 1932 tarihli bir yazısını hatırlıyorum. Ortam algısına ilişkin bence en güzel örnek Nurullah Ataç örneğidir. Şöyle ki, Ben ve Ötesini çıkarıyor 32 yılında Necip Fazıl. Üçüncü şiir kitabıdır. Örümcek Ağı, Kaldırımlar. Kaldırımlar 1928. Ben ve Ötesi de 32 tarihli. Ben ve Ötesi'nde yeni şiirleri vardır. Kaldırımlar ve Örümcek Ağı'ndan da seçip aldığı şiirler vardır. Kitabın çıkması üzerine Nurullah Ataç bir yazı yazar. Der ki, 1932 yılının en önemli şiir olayı Ben ve Ötesi kitabıdır der. Bundan daha büyük bir olay yok der. Bundan daha büyük bir olay yok der ama yazının içerisinde bahsediyor bunu. Hani yıl bitmedi. Daha yılın bitmesine 5-6 ay var. Gerçi 5-6 ay var ama bu 5-6 ay içerisinde de bu kitaptan daha büyük bir kitap yayınlanamaz der. Yani şimdiden bu kitabı 1932 yılının en büyük şiir olayı olarak tanımlamakta hiçbir sakınca yok der. Ve bu iddiasını desteklemek için de Ahmet Haşim pek yazmıyor der. Yahya Kemal de pek yazmıyor. Yani onlar da kitap çıkarmayacağına göre bu kitabı aşacak daha önemli bulabileceğimiz bir kitap çıkmayacak. Burada önemli olan şey Necip Fazıl'ın Nurullah Ataç tarafından Ahmet Haşim'le ve Yahya Kemal'le kıyaslanmasıdır. Asıl önemli olay budur. Yani Ben ve Ötesine mükemmel büyük kitap demesinden daha önemlidir bence bu. Çünkü Necip Fazıl henüz 20'li yaşlarda bir şairdir ve Ahmet Haşim'le Yahya Kemal'le kıyaslanmaktadır. Yani
edebiyatın zirvesindeki
evet,
isimler.
Yeri orasıdır. Yine Nurullah Ataç o yıllarda yazdığı yazılarda Necip Fazıl'ı Baudelaire'le, Rimbaud'la, Verlaine'la kıyaslayarak konumlamaktadır. Hatta Kaldırımlar kitabını okurken Rimbaud'u okuyorum zannettim diye bir cümlesi de var. Şimdi Sezai Karakoç Necip Fazıl'ı Baudelaire'le kıyasladığı zaman aynı dünya görüşüne mensubiyetten dolayı işte taraflı bir yorum gibi bir algı yayılmaya çalışılıyor. Ama Necip Fazıl bu Büyük Doğu dergisini 40'lı yıllardan itibaren çıkarmaya başlayıncaya kadar dünya çapındaki büyük şairlerle karşılaştırılan, kıyaslanan, dünya çapında büyük bir şairdir. Fakat Çile şiiri artık onda bir ideolojik anlamda, dünya görüşü anlamında bir kırılma yaratacaktır. Ve o kırılma beraberinde Necip Fazıl algısını da yavaş yavaş değiştirecektir. Biz artık sana şair demeyeceğiz noktasına kadar gitmeye çalışacaktır bazı çevreler.
Evet, aslında hakkını teslim etmiştir de diyebiliriz değil mi şöyle bir baktığımızda genel olarak edebiyat çevreleri tarafından?
Bütünüyle evet.
Genişte bir yankı uyandırmış yazıldığı dönem itibariyle.
Kesinlikle.
Evet, şimdi değerli hocam, dini ve metafizik fikirlerle yüklü olmakla birlikte kuvvetli bir lirizmi, coşkun ve heyecanlı bir ifade olduğunu görüyoruz Çile şiirinde. Bu Çile şiirini ve Çile kitabını genel hatlarıyla değerlendirmenizi rica edeceğiz.
Evet, kitap daha geniş ve farklı bir olay ama Çile şiirini ana hatlarıyla değerlendirmeye çalıştığımızda modern insanın bireyliğini vurgulayan, bireyliğinin altını çizmiş modern insanın dünya ve hayat karşısındaki yalnızlığının, kimsesizliğinin, hayatının anlamının sorgulandığı bir şiir, Çile şiiri. Necip Fazıl'ın dünya görüşü seçiminden dolayı bu şiir biraz sanki dini bir şiir gibi algılanıyor fakat öyle bir şiir değil. Yani bu şiir modern yaşantının bütünüyle içinden çıkan, modern yaşantıyla biçimlenmiş bir kişinin hayatının, varoluşunun hakikatini, anlamını, nedenini bulduğunun anlatımı diyebiliriz. Bir tür amentüdür Çile ve modern şiirimizdeki ilk amentü örneğidir. İkinci örneğini de İsmet Özel amentü başlığıyla vermiştir. Ben artık bu hayat, bu dünya görüşü değil, şu hayat ve dünya görüşünü şundan dolayı seçiyorum anlamında indirgeyerek açıklayabileceğimiz bir süreç var ortada. Fakat programın başında siz de dediniz, bu şiirin ilk yayınlandığında adı Senfonidir. Senfoni örgüsü içerisinde 4 bölüm halindedir. Giriş, gelişme, sonuç kompozisyonu tarzında. Necip Fazıl ikinci defa yayınladığında bu şiiri Senfonya başlığıyla yayınlıyor. Senfonya diye bir kelimemiz var mı bilmiyorum. Bunu Necip Fazıl türetmiş de olabilir. Daha böyle şaşalı, tumturaklı bir ifade olduğu için tercih etmiş de olabilir Senfonya başlığını. Fakat Büyük Doğu'da Çile başlığıyla yayınlandıktan sonra bu şiirin adı Çile olmuştur. Fakat Senfoni başlığı şiire bakış açısını değiştiriyor. Çile başlığı da şiire bakış açısını değiştiriyor. Eğer bu şiirin adı Senfoni olarak kalsaydı, biz bu şiiri tırnak içinde dini açıdan yorumlamak zorunda kalmayacaktık. Modern bir insanın Allah arayışı, hayatının anlamını kavrayışı, dünya kavrayışı çerçevesinde varoluş sorununun tartışıldığı, varoluşun anlamının tartışıldığı bir şiir olarak algılayacaktık. Fakat Çile sanki işte tırnak içinde dini, mistik bir şiirle karşı karşıyaymışız gibi bir havaya sokuyor. Öyle değil.
Anlamı sınırlandırmamak lazım. Daha geniş bir çerçeve değerlendirilebilir.
Daha geniş bir çerçeve, zaten şiir okuduğumuzda bu geniş çerçeve kendiliğinden geliyor. Şiir gerçekten mükemmel bir şiirdir. Fakat Büyük Doğu'da bu şiir yayınlandıktan sonra, yayınlandığında altında şöyle bir not var. Bunu Orhan Okay'da okumuştum yanılmıyorsam. Allah'ı nasıl buldum? Böyle bir soru işareti var veya açıklayıcı not var en sonda. Onu nasıl bulduğumu anlatıyorum anlamında bir şiir. Küçük bir ayrıntı, fakat kafamızda bazı şeyleri somutlaştırmak için küçük ayrıntılar bazen yetebiliyor. Yani bu cümlecik de bu şiiri kafamızda yerleştirmek için yani önemli bir ayrıntı.
Efendim, dilerseniz Çile şiirinden bir bölüm dinleyelim. Söyleşimize sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne? Bir yuvarlakta. Sonum varmış. Onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düş de perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şehvet. Karınca sarayı, kuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbız da yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Ufuk bir tilkidir. Kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır. Uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın? Bu kükürtlü duman nedir inimde? camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lügat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım, tutun elimden. Aynalar, söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kaftağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim. Dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatte. Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim, yok tabiatta. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine. Hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl. Açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede. Yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avize ile uçsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, med vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök, ey zorlu nefs. Önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen, bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem, sonsuza varmak.
Necip Fazıl'ın bazı dergilerde yayınlanmış olanlarla ve önceki kitaplarına giren 40'a yakın şiirini çileye almamasının sebebi nedir değerli hocam? Ve böyle bir seçim yapmasında şairin estetik düşüncelerinin yanı sıra din, toplum ve ahlak konusundaki görüşlerinin de bir etkisi var mı?
Evet, ben 40 tane olduğunu bilmiyordum. Almadığı şiirler olduğunu biliyordum ama 40 tane az bir rakam değil. Yani bugünkü ölçülerde bakarsak en azından 3 tane şiir kitabı demektir bu. Sanat estetik açısından, hatta poetika açısından bir sebep olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Necip Fazıl mesela Kaldırımlar'da nasıl bir şiir yazmışsa Çile'de de öyle bir şiir yazmıştır. Bu yağmur, otel odaları, sayıklama neyse Sakarya türküsünden sonra yazdığı şiirler de teknik olarak odur. Bu teknik nedir? Hece şiirini yeniden kurgulamıştır. Ona yeni bir içerik yüklemesi yapmıştır. Modern yaşantı içerikleriyle, modern insanın temel sorunlarıyla bu şiiri adeta şehir şiiri haline getirmiştir. Çünkü Necip Fazıl'dan önceki hece şiiri, tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunu, adeta içeriksiz bir şiirdir. Okumadan ne yazdığını, ne yazacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceğiniz bir şiirdir. Abartılı bir romantizm çerçevesinde işte üzüntü içeriği diyebiliriz. Fakat Çile, yani bütün şiirlerinin toplandığı kitap olan Çile'ye bazı şiirlerini almamasının nedeni dünya görüşü. Bu şiir, bu cümle, işte bu mısra artık benim şu anki anlayışıma uymuyor. O zaman ben bunu çıkarıyorum veya kitabımı almıyorum veya değiştiriyorum yaklaşımı. Aslında Necip Fazıl böyle yapmasa daha iyi olurdu. Şöyle bir dost serzenişi hatırlıyorum örneğin. Necip Fazıl'ın özellikle bir dönem arkadaşlarından birisi olan Fikret Adil, Çile'nin galiba ilk baskısı yayınlandıktan sonra Çile ile ilgili bir yazı yazar ve birçok şiir için şunu der. Yani o günlere gittim, o şiirin yazıldığı günlere gittim. Bu kadar yakın bir arkadaşlık söz konusudur. Bazen işte hüzünlendim, ağladım, bazen çok kızdım. Çünkü yayınlandıktan sonra işte şu, yani değişiklik yapmış, bu değişikliği yapmaması gerekirdi anlamında bir yazı. Ve o yazıda şöyle güçlü bir soru var. Örneğin diyor, bir ressam tablosunu oluşturdu, işte sergiledi ve ortama sundu. Daha sonra bu tabloyu geri alıp bunda değişiklik yapıyor mu? Veya işte bir müzik eseri, bu bir şekilde tamamlandı ve ortama sunuldu. Daha sonra bu geri alıp onun herhangi bir yerinde, bir bölümünde bir değişiklik yapılıyor mu? Yapılmıyor. O zaman şiirde niçin yapılıyor? Üstelik Necip Fazıl bir değil, bazen birkaç defa değişiklik yapan bir şair. Yani şu başlıktaki şiiri alıyorsunuz, bunun diyelim ki ilk yayımı bu, ikinci yayımında iki mısra değişiyor, üçüncü yayımında bir daha değişiyor. Bu şekilde birkaç kez değişiklik yapan bir şair. Ben bazı şiirlerini ilk orijinal yayınlanışlarıyla son hallerini karşılaştırmıştım bir ara. Ve ilk orijinal halleri bana daha iyi, daha sıcak gelmişti.
Kendisi de şöyle diyor aslında, Çile kitabını şöyle ifade etmiş. Ana kitabı olarak takdim ediyor ve onda bütün şiirleri arasında bir süzme ve bütünleştirme yaptığını da ifade ediyor aynı zamanda.
Yani anı demesi yaşantı içeriği işte. Modern şiirin doğuş şeyi, temeli yaşantı içeriğidir. Klasik şiirde böyle bir şey yok. Mesela siz bir konuyu alıp kendinizden bağımsız, kendinizi hiç dahil etmeden yazabiliyorsunuz. Yani bir hikayede, bir romanda bir konuyu işlemek gibi bir şey bu. Ama modern şiir doğrudan şairin hayatından fışkıran, doğan, süzülen bir şiir.
Şairin eserini isim olarak seçtiği ve tasavvufi bir terim olarak da kullanılan Çile kelimesi üzerine de konuşalım da yani, evet. Hocam neler söylemek istersiniz bu sözcük üzerine?
Şimdi şiirin adının Çile olmasıyla kitabın adının Çile olması arasında fark var bence. Kitabın adının Çile olması yani işte bir seçim ve güzel bir isim, orijinal bir isim. Fakat şiirin adı Çile olunca şimdi şu soruyu soruyoruz. Bu şiir bağlamında Çile ne demektir? Necip Fazıl Çile'ye ilişkin, yani senfoni şiirine ilişkin kendi görüşleri sorulduğunda şöyle bir temel yaklaşımı var. Ben diyor, sanat görüşümü ve dünya görüşümü yansıtacak temel bir sanat metni üretmek istiyordum diyor. Bu hep böyle kafamda bir mesele olarak vardı diyor. İşte bu Çile veya senfoni, çünkü o zamanki başlığı henüz senfonidir, bu metindir diyor. Benim sanat ve dünya görüşümün nazım tecrübesidir diyor. Yazmayı arzuladığım temel manzumedir diyor. Bu temel manzumeyi okuduğunuzda beni bütünüyle özetleyen, kendi ifadesiyle hülasa eden bir metindir diyor. Fakat şiire daha sonradan Çile adını verince biz Çile ne demek? Yani niçin bu şiire başlık olarak seçilmiş sorusunu soruyoruz. Burada da Çile kriz kelimesinin karşılığı aslında veya buhran, kaos, bunun karşılığı. Çünkü Necip Fazıl bu şiiri bir fikir buhranı sonucunda yazdım diyor. Orada bir kriz var yani. çile çektim anlamında o fikir buhranına bence gönderme yapan, onu karşılamaya, kendi kültürümüzün içinden doğan bir kelimeyle karşılamaya çalışan bir kelime. Mesela bu şiirde de sadece bir yerde çile kelimesi geçiyor. Fikir çilesinden daha büyük bir işkence yoktur diyor. Bu fikir çilesinden daha büyük bir işkence yoktur da işte öznenin, yani kişinin varoluşsal sorgusu. Ben kimim? Niçin yaratıldım? Beni niçin yarattı? Hayatımın anlamı, ölüm, öldükten sonra ne olacak? Bu dünyada niçin varım anlamındaki sorgulamanın karşılığı diyebiliriz çile. Kitaba adını verince de benim bütün şiirim aslında böyle bir içeriğe sahip diye de düşünebiliriz. Tasavvuftaki çile kavramıyla da düşünebiliriz. Tabii bir sürecin sonunda ulaşılmış bir sonuç daha ziyade elimizdeki şiirler.
Necip Fazıl'ın hayatının izdüşümü olan Çile eserindeki şiirler yaratıcı sürecin tüm sancılarını yansıtıyor.
Evet.
Bu eserdeki şiirlerin anlam dünyasındaki yapının merkezinde de ben var.
Evet.
Benin etrafında oluşan 5 temel unsur ve bunların zıt kavramları da yer almakta aynı zamanda. Yaşam, ölüm, dünya, öte dünya, akıl, iman, boşluk, hakikat ve yaradan yaratılan benin merkeze yerleştirildiği bir dünya içinde anlamlandırılarak işlenmiştir denilebilir. Bu yapıyı kısaca açıklar mısınız?
Şimdi bu karşıtlıklar bir gerilim üretiyor. Varlık, yokluk. Örneğin Çile şiirinde burnum yokluğun burnuna değdi gibi bir mısra var. Şu an mısrayı motamot hatırlayamayacağım. Bu karşıtlıklar bir gerilim üretiyor ve gerilim de modern şiirde şiiri diri tutan en önemli hususlardan birisi. Fakat bu ben, yaptığınız ben vurgusunu ben insan vurgusu, bireysellik vurgusu olarak algılıyorum. Ve şiirimize, Türk şiirine Necip Fazıl'la geldiğini düşünüyorum. Özellikle ikinci kitabı 1928 yılında yayınlanmıştır. 1927'de yayınlanan bazı şiirlerin de o kitapta yer aldığını düşünürsek, üçüncü kitaba kadar yani 27 ile 32 arası ben ve ötesine kadar bildiğimiz modern şiir anlamında, yani ikinci yeni diye bildiğimiz şiir anlamında Türk şiirinde Necip Fazıl'la bir ara dönem yaşandığını düşünüyorum. İkinci yeninin de Türk şiirindeki kaynağı bence Necip Fazıl'dır. Necip Fazıl'dan öte bazı somut olarak bazı şiirleridir. İşte Kaldırımlar şiiridir, Otel Odaları şiiridir, Sayıklama şiiridir, Bu Yağmur'dur. Buna çileyi de, yani senfoni başlıklı çile şiirini de dahil edebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz
efendim. Ben teşekkür ederim.
Değerli katkılarınız ve görüşleriniz için sağ olun. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Necip Fazıl'ın Çile isimli şiirini ele aldık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Mısra-i Berceste.